Ayrım 25. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault, sayfa 299. Ben tam bu taslağı hazırlarken Leo Vaux'un Versailles'de kurduğu hayvanat bahçesine ilham alıp almadığını söylememektedir. Farklı unsurları geleneğin emrettiği gibi bir parka dağıtmamış olan ilk hayvanat bahçesi Gelloisel Historia de Menageries 1912-2 sayfa 104-107. Bakınız Levano 14. Merkezde 8 kenarlı bir pavyon vardır. Bunun birinci katında yalnızca kralın salonu bulunmaktadır. Burası geniş pencerelerden 7 kafese bakmaktadır. 8. kenar girişe ayrılmıştır. Bu kafeslere çeşitli hayvan türleri kapatılmıştır. Bentham'ın döneminde bu hayvanat bahçesi yok olmuştur. Ama Panoptikon'un programında aynı bireyselleştirmeci gözlem, karakter belirleme ve tasnif, mekanın analitik düzenlenmesi kaygısı bulunmaktadır. Panoptikon bir krallık hayvanat bahçesidir. Bireysel dağıtımın spesifik gruplandırması yoluyla hayvanın yerine insan ve kralın yerine de kaçamak bir iktidar makinesi geçmiştir. Bu ikamelerin dışında Panoptikon'da bir doğa bilimi işlevi görmektedir. Farklılıkları belirlemeye olanak vermektedir. Hastalarda herkesin gösterdiği belirtileri, yatakların birbirlerine yakınlığını, çürük beden salgınlarının, salgın etkilerinin klinik tabloları birbirine karışmalarına olanak vermeden gözlemek. Çocuklardaki gelişmeleri taklit veya kopya olmadan kaydetmek, yatkınlıkları belirlemek, karakterleri ortaya çıkartmak, sağlam sınıflandırmalar düzenlemek ve kurallara uygun bir evrime nazaran tembellik ve inat olanı tedavisi mümkün olan aptallıktan ayırmak, işçilerde herkesin yatkınlığını kaydetmek, bir iş yapmak için harcadıkları zamanı kıyaslamak ve eğer yemeği alıyorlarsa ücretlerini bu zamana göre hesaplamak. Evet, sayfa 60-64. İşte bahçe cephesindeki durum. Panoptikon laboratuvar olma yanıyla deney yapma, tutukluları değiştirme, bireyleri terbiye veya yeniden terbiye etme makinesi olarak kullanılabilir. İlaçları denemek ve etkilerinin sağlamasını yapmak, çeşitli cezaları mahpusların üzerinde bunların suç ve karakterlerine göre denemek ve en etkin olanlarını araştırmak, işçilere eşanlı olarak farklı teknikleri öğretmek, en iyisinin hangisi olduğunu belirlemek, pedagojik deneylere girişmek ve özel olarak da bulunmuş çocukların kullanılması yoluyla ünlü inziva halindeki eğitim sorunu yeniden ele almak. Bunlar 16 veya 18 yaşlarına geldiklerinde erkeklerle kızlar bir araya getirildiklerinde ne olacağı görülecektir. Bu durumda Helvetius'un düşündüğü gibi herhangi bir kimsenin herhangi bir şeyi öğrenmeyeceğinin saptaması yapılabilecektir. Gözlenebilir her fikrin soy zinciri izlenebilecektir. Farklı çocuklar farklı düşünce sistemleri içinde eğitilebilecekler. Bazıları 2 kere 2'nin 4 etmediğine veya ayın bir peynir olduğuna inandırılacak. Sonra bunların hepsi 20 veya 25 yaşlarına geldiklerinde bir araya getirilecektir. Bu durumda bir sürü masrafa mal olan vaazlar veya konferanslardan daha değerli olan tartışmalar yapılacaktır. En azından metafizik alanda keşiflerde bulunma olanağına sahip olunacaktır. Panoptikon insanlar üzerinde deney yapabilmek ve onlarda sağlanabilecek dönüşümleri çok güvenilir bir şekilde çözümlemek konusunda ayrıcalıklı bir yerdir. Hatta Panoptikon kendi mekanizmaları üzerinde bir denetim aygıtı da oluşturabilir. Müdür, merkezi kuleden emri altındaki bütün görevlileri gözleyebilir. Hasta bakıcılar, hekimler, ustabaşılar, ilkokul öğretmenleri, gardiyanlar onları sürekli olarak yargılayabilir. Hal ve gidişlerini değiştirebilir, en iyisi olduğunu düşündüğü yöntemleri onlara dayatabilir ve kendi de kolaylıkla gözlenebilir. Panoptikon'un merkezinde aniden belir verecek olan bir müfettiş tek bir bakışta ve ondan hiçbir şey saklanmasına imkan olmadan kuruluşun tümünün nasıl işlediğini anlayacaktır. Ve zaten tıpkı bu kuruluş gibi bu mimari düzeneğin ortasına kapatılmış olan müdür de onun ayrılmaz bir parçası değil midir? Salgının yayılmasını engelleyemeyen beceriksiz hekim, beceri gösteremeyen hapishane veya atölye yöneticisi salgının veya isyanın yayılmasının ilk kurbanları olacaklardır. Panoptikon'un efendisi benim kaderim onlarınkine, tutuklularınkine icat edebildiğim tüm bağlarla bağlıdır demektedir. J. Bentham, Panoptikon versus New South Wales, Works, Yay, Bowring, cilt 4, sayfa 177. Panoptikon bir cins iktidar laboratuvarı gibi işlemektedir. Gözlem mekanizmaları sayesinde insanların tutumları üzerinde daha etkin olmakta ve daha fazla nüfuz olanağı sağlamaktadır. İktidarın tüm ilerlemelerinin üzerinde bir bilgi artışı yer almakta ve bu iktidarın icra edildiği bütün yüzeylerin üzerindeki bilinecek nesneleri keşfetmektedir. Vebaya uğrayan kent, panoptikon tarzında kuruluş, farklar büyüktür. Bu farklar disiplin programlarındaki dönüşümleri 1,5 yüzyıllık aralık içinde vurgulamaktadır. Şıklardan birinde istisnai bir durum, iktidar olağan dışı bir belanın karşısına dikilmekte, kendini her yerde mevcut ve görünür hale getirmekte, yeni çağlar icat etmekte, bölümleri ayırmakta, hareketsiz kılmakta, çerçevelemekte, aynı anda hem kent karşıtı hem de mükemmel toplum olanı belli bir süre için inşa etmekte, ideal bir işleyişi dayatmakta. Ama bu işleyişte sonunda tıpkı mücadele ettiği bela gibi basit bir hayat ölüm ikilemine ulaşmaktadır. Kıpırdayan her şey ölüm taşımaktadır ve kıpırdayan her şey öldürülmektedir. Panoptikon bunun tersine genelleştirilebilir bir işleyiş modeli. İktidarın insanların gündelik hayatlarıyla olan ilişkisini tanımlamanın bir biçimi olarak anlaşılmalıdır. Bentham onu hiç kuşkusuz kendi üzerine iyice kapalı özel bir kurum olarak sunmaktadır. Tam bir kapatmaya ilişkin ütopyalar sıklıkla kurulmuştur. Piranesi'nin resmettiği harabeye dönmüş, içi vığıl vığıl insan kaynayan ve azap çektirmelerin hiç eksik olmadığı hapishanelerin karşısında panoptikon gaddar ve bilgince bir kafes görünümü vermektedir. Onun bizim dönemimize kadar çok sayıda taslak halinde veya gerçek değişikliğe sahne olması 200 yıllık bir süre boyunca hayali bir yoğunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Fakat panoptikonu düşsel bir yapı olarak anlamamak gerekir. O ideal biçime getirilmiş olan bir iktidar mekanizmasının diyagramıdır. Her tür engelden, dirençten veya sürtüşmeden arınmış olan işleyişi saf bir mimari ve optik sistem olarak sunabilir. O fiili durumda her tür özel kullanımdan kopartılabilen ve kopartılması gereken siyasal bir teknoloji biçimidir. Uygulanışı itibariyle birçok görevlere sahiptir. Mahpusları cezalandırmaya ama aynı zamanda hastaları tedavi etmeye, öğrencileri eğitmeye, delilleri muhafaza etmeye, işçileri gözlemeye, dilencileri ve aylakları çalıştırmaya yaramaktadır. Bu bedenleri mekana yerleştirme, bireyleri birbirlerine nazaran dağıtıma tabi tutma, hiyerarşik örgütleme, iktidar merkezleri ve kanalları düzenleme, bir iktidarın araçlarını ve müdahale biçimlerini tanımlama tarzıdır ve bu tarz hastanelerde, atölyelerde, okullarda, hapishanelerde devreye sokulabilir. Bir ödevin veya bir hal ve gidişin dayatılmasının söz konusu olduğu bir birey, çoğunluğunun bulunduğu her seferinde panoptikon şeması uygulanabilir. Bu şema gerekli değişikliklerle birlikte fazla geniş olmayan bir mekanın sınırları içinde belli sayıda insanın gözetim altında tutulmasının gerektiği bütün kurumlara uygulanabilir. İbit sayfa 40. Bentham'ın cezaevi örneğini ileri sürmesinin nedeni bunun birçok işlevinin gözetim, otomatik denetim, kapatma, yalnızlık, zorunlu çalışma, eğitim olmasıdır. Bu şema uygulamalarının her birinde iktidarın icra edilmesinin mükemmelleştirilmesine olanak vermektedir. Ve bunu birçok biçimlerde yapmaktadır. Çünkü iktidarın üzerlerinde icra edildiği kişilerin sayısını artırırken bir iktidarı icra edenlerin sayısını azaltabilir. Çünkü her an müdahale olanağı verir ve sürekli baskı hataların, kabahatlerin, suçların işlenmesinden bile önce etki eder. Çünkü bu koşullarda gücü asla müdahale etmemek, kendiliğinden ve gürültüsüzce icra edilmek, yetkileri birbirlerine eklenen bir mekanizma oluşturmaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü bir mimari ve bir geometriden başka fizik bir araca sahip olmadan bireylerin üzerine doğrudan etki etmekte, zihni zihin üzerine iktidar vermektedir. Panoptikon şeması herhangi bir iktidar aygıtı için bir yoğunlaştırıcıdır. Onun ekonomisini malzemeden, personelden, zamandan yana sağlamaktadır. Onun etkinliğini önleyici karakteri, sürekli işleyişi ve otomatik mekanizmalar aracılığıyla sağlamaktadır. Şimdiye kadar hiçbir örneği olmayan bir miktar içinde iktidar elde etmenin, yeni ve büyük bir yönetim aracı elde etmenin bir biçimidir. Mükemmelliği uygulandığı her kuruma verme yeteneğine sahip olduğu büyük güçten kaynaklanmaktadır. İbit sayfa 65. Siyasetin düzeni içinde bir cins kolomb yumurtası. Nitekim herhangi bir işlevle eğitim, tedavi, üretim, cezalandırma işlevleri bütünleşebilme, onunla sıkı bir şekilde birleşerek bu işlevin gücünü artırma, iktidar ve bilgi ilişkilerinin içinde ayrıntıya ve denetlenmesi gereken süreçlere varana kadar birbirlerine tam bir uyum sağlayabildikleri karma bir mekanizma oluşturma. Daha fazla iktidar ile daha fazla üretim arasında doğru bir oran kurma yeteneğine sahiptir. Kısacası iktidarın icrasının kuşattığı işlevlerin üzerine dışarıdan katı bir zorlama veya bir yaş çekimi gibi değil de hem kendi el koymalarını hem de bu işlevlerin etkinliklerini artırmak üzere onların içinde ince bir şekilde var olmasını sağlamaktadır. Panoptikon düzenlemesi bir iktidar mekanizması ile bir işlev arasında bir buluşma, bir alışveriş noktasından ibaret değildir. İktidar ilişkilerini bir işlev içinde işletmedir. Likong tarzı ahlakı yeniden biçimlendirme, sağlığı koruma, endüstriyi yeniden güçlü kılma, eğitimi yaygınlaştırma, kamusal yükleri hafifletme, ekonomiyi adeta kayaların üzerine yerleştirme, yasaların fakirler üzerinde meydana getirdikleri Gordium düğümünü kesmek yerine çözme kapasitesine sahiptir. Bütün bunları basit bir mimari fikir sayesinde yapacaktır. İbit sayfa 39. Üstelik bu makine öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki kapalı olması dışarının sürekli mevcudiyetini dışlamamaktadır. Herhangi bir kimsenin merkezi kulede gözetim işlevini yerine getirebileceği ve bunu yaparken de gözetim altında tutmanın biçimini tahmin edebileceği görüldü. Panoptikon kurumu fiili durumda o kadar titiz ve tam bir şekilde kapatılmıştır ki bir mahkum aynı anda hem rastlantısal hem de sürekli olan bu teftişlere kolaylıkla tabi kılınabilir. Ve yalnızca görevli denetçilerinkine değil, aynı zamanda halkınkine de, toplumun herhangi bir üyesinin, okulların, hastanelerin, fabrikaların, hapishanelerin nasıl çalıştıklarını kendi gözleriyle görmeye hakkı olacaktır. Buna bağlı olarak panoptikon makinesinden kaynaklanan iktidar artışının tiranlığa dönüşme tehlikesi yoktur. Disiplin düzeni demokratik olarak denetlenecektir. Çünkü Dünya Mahkemesi'nin Büyük Komitesi için sürekli olarak açık olacaktır. Bentham, bir yeraltı geçerek merkez kuruya kadar ulaşan ve buradan panoptikonun dairesel manzarasını seyreden bu sürekli ziyaretçi akımını hayal ederken acaba Barker'ın tam da aynı dönemde inşa ettiği ilki 1787 sahiliye benzemektedir ve ziyaretçilerin başrolü oynadıkları, çevrelerinde bir manzarayı, bir kenti, bir çarpışmayı gördükleri panoramaları biliyor muydu? Ziyaretçiler burada tam olarak hükümdarın bakışlarının yerini tutuyorlardı. Tek bir gözetmenin tek bir bakışla bu kadar çok sayıda ve farklı bireyi gözleyebilmesi için ince ince ayarlanmış olan bu panoptikon aynı zamanda herkesin en küçük dereceli gözetmeni bile gözlemesine olanak vermektedir. Gösteren makine bireylerin gözetlendiği bir cins karanlık odaydı. İktidarın icra edilmesinin toplumun tümü tarafından denetlenebilir olduğu şeffaf bir bina haline gelmektedir. Panoptikon şeması hiç silinmeden ve özelliklerinden hiçbirini kaybetmeden toplumsal bünyenin içinde yayılmaya yönelmiştir. Bu bünye içinde genelleşmiş bir işlev olma eğilimine sahiptir. Vebaya yakalanmış kent olağan dışı bir disiplin modeli sunmaktaydı. Mükemmel ama mutlak olarak şiddetli. İktidar ölüm getiren hastalığın karşısına kendi sürekli öldürme tehdidini çıkartmaktaydı. Ölüm burada en basit ifadesini indirgenmiş durumdaydı. Bu ölümün gücüne karşı kılıç hakkının titizlikle kullanılmasıydı. Panoptikon bunun tersine bir çoğalma rolüne sahipti. İktidarı düzenliyorsa da, onu daha ekonomik ve daha etkin hale getirmek istiyorsa da, bu iktidarın bizzat kendi veya tehdit altındaki bir toplumun hemen selamete kavuşması için olmamaktadır. Toplumsal güçleri daha kuvvetli kılmak, üretimi artırmak, ekonomiyi geliştirmek, eğitimi yaygınlaştırmak, kamusal ahlak düzeyini yükseltmek, artırmak ve çoğaltmak söz konusudur. İktidarı bu gelişmeyi engellemenin uzağında kalarak, talepleri ve ağırlıklarıyla onun üzerinde baskı yapmanın uzağında kalarak tersine bu gelişmeyi kolaylaştırarak güçlendirmek nasıl mümkün olacaktır? Hangi iktidar yoğunlaştırıcısı aynı zamanda bir de üretim çoğaltıcısı olacaktır? İktidar kendi güçlerini artırırken toplumun güçlerini müsaade etmek veya dizginlemek yerine onları da nasıl çoğaltacaktır? Panoptikon'un bu soruna getirdiği çözüm iktidarın üretkenliğinin artırılmasının ancak bir yandan toplumun temellerinde en küçük taneye varana kadar sürekli bir şekilde icra edilme olanağına sahip olması ve öte yandan da egemenliğin kurulmasına bağlı olan şu ani, şiddetli ve kesintili biçimlerin dışında işlemesi halinde mümkün olduğudur. Kralın bedeni, garip, maddi ve efsanevi mevcudiyetiyle bizzat seferber ettiği veya herhangi bir başkasına aktardığı gücüyle Panoptikon'un tanımladığı bu yeni iktidar fiziğinin tam zıddında yer almaktadır. Onun alanı, kralınkinin tersine tamamıyla bu alt bölgedir. Ayrıntıları, çoklu hareketleri, türdeş olmayan güçleri, mekansal ilişkileriyle düzensiz bedenlere ait olan bölgedir. Dağıtımları, sapmaları, dizileri, bileşimleri özümleyen ve görünür kılmak, kaydetmek, farklılaştırmak ve kıyaslamak için aletler kullanan mekanizmalar söz konusudur. Maksimal yoğunluğuna artık kralın kişisinde değil de tam da bireyselleştirmeye olanak veren bu ilişkiler bütününde ulaşan İlişkisel ve çoklu bir iktidarın fiziği. Bentham, teorik düzeyde toplumsal bünyeyi ve onu kat eden iktidar ilişkilerini çözümlemenin başka bir biçimini tanımlamaktadır. uygulama terimleri içinde hükümdarın ekonomisini meydana getirirken iktidarın yararını artırma durumunda olan bedenlerin ve güçlerin tabi kılınmalarına ilişkin bir usulü tanımlamaktadır. Panoptikon, nesnesi ve amacı hükümranlık ilişkisi değil de disiplin ilişkileri olan yeni bir siyasal anatominin genel ilkesidir. Güçlü ve bilgince yüksek kulesiyle birlikte mahut, şeffaf ve dairesel kafesin içinde. Bentham açısından herhalde mükemmel bir disiplin kurumunun taslağını çıkartmak söz konusudur. Ama aynı zamanda disiplinlerin nasıl kapatılmıştan çıkartılacaklarını ve bunların toplumsal bünyenin tümünün içinde yaygın, çoklu ve birden fazla amaca yönelik bir şekilde nasıl işletilebileceklerini göstermek söz konusudur. Klasik çağın belirgin ve nispeten kapalı yerlerde kışlalar, kolejler, büyük atölyeler yoğurduğu ve bütüncül kullanımlarının ancak vebaya yakalanmış bir kentin sınırlı ve geçici ölçeğinde hayal edildiği bu disiplinleri Bentham her yerde ve her zaman uyanık olan toplumu hiçbir boşluk bırakmadan ve kesintisiz bir şekilde kat eden bir düzenekler şebekesi haline getirmenin düşünü kurmaktadır. İlksel ve kolaylıkla aktarılabilir bir mekanizma düzeyinde bütünü itibariyle disiplin mekanizmalarının nüfuz ettikleri ve onlar tarafından kat edilen bir toplumun temel işleyişini programlamaktadırlar. Demek ki disipline ilişkin iki imge, bir uçta abluka disiplin, majlarla kurulu olan ve tamamen olumsuz işlevlere yönelik kapalı kurum, kötülüğü durdurmak, iletişimleri kopartmak, zamanı askıya almak. Diğer uçta ise panoptikonla birlikte mekanizma disiplin bulunmaktadır. Onu daha hızlı, daha hafif, daha etkin, geleceğin toplumu için incelmiş baskıların bir resmi haline getirerek iktidarın icra edilmesini düzeltmek durumunda olan işlevsel bir düzenek. Bir projeden diğerine istisnai bir disiplin şemasından genelleşmiş bir gözetim altında tutma şemasına giden hareket, tarihsel bir dönüşme dayanmaktadır. Disiplin düzenlemelerinin 17. ve 18. yüzyıllar boyunca yaygınlaşmaları, bunların toplumsal bünyenin tümü boyunca artmaları, kabaca disipline toplum olarak adlandırılabilecek şeyin oluşması. Benthamcı iktidar fiziğinin durum saptamasını temsil ettiği koskoca bir disiplinsel genelleştirme klasik çağ boyunca gerçekleştirilmiştir. Giderek daha geniş bir yüzeyi kapsamaya ve özellikle de giderek daha az marjinal hale gelen bir yeri işgal etmeye başlayan şebekeleriyle disiplin kurumlarının artışı buna tanıklık etmektedir. Eskiden ada gibi olan, ayrıcalıklı yer, koşullara bağlı ölçü ve tekil örnek olan şey genel formül haline gelmektedir. Guillaume d'Orange'ın veya Gustav Adolf'un Protestan ve Mümin ordularına özgü olan talimnameleri, tüm Avrupa orduları için geçerli olan talimnameler haline dönüşmüşlerdir. Cizvitlerin örnek kolejleri veya Bethencourt ve Demian'ın okulları, Sturmunk'inden sonra okul disiplinlerinin genel biçimlerini resmetmişlerdir. Bahriye ve ordu hastanelerinin düzene sokulması, 18. yüzyıldaki tüm hastane reorganizasyonlarına şema olarak hizmet etmişlerdir. Fakat disiplin kurumlarının bu yaygınlaşmaları hiç kuşkusuz daha derindeki çeşitli süreçlerin göze en fazla görünen veçesinden ibarettir. 1. Disiplinlerin işlevsel olarak ters yüz edilmeleri. Onlardan başlangıçta esas olarak tehlikeleri zararsız hale getirmeleri, yararsız veya çalkantılı halk kesimlerini sabitleşmeleri, fazla kalabalık birikmelerin sakıncalarını önlemeleri istenilmekteydi. Artık onlardan bireylerin mümkün yararlarını artırarak olumlu bir rol oynamaları istenmektedir. Çünkü artık bunu yapabilecek duruma gelmişlerdir. Askeri disiplin artık yağmayı, askerden kaçmayı veya birliklerin itaatsizliğini önlemenin basit bir aracından ibaret değildir. Ordunun artık devşirme bir kalabalık değil de gücünün artışını bizatihi buradan alan bir birlik olarak var olması için temel bir teknik haline gelmektedir. Disiplin herkesin becerisini artırmakta, bu becerileri eşgüdümlemekte, hareketleri hızlandırmakta, ateş gücünü artırmakta, gücü azaltmadan saldırı cephelerini genişletmekte, direnme kapasitesini artırmaktadır vesaire. Atölye disiplini yönetmeliklere ve yetkililere saygı göstermesini sağlamanın, hırsızları ve dalga geçmeleri önlemenin bir biçimi olarak kalmanın yanı sıra, yatkınlıkları, hızları, verimleri ve böylece karları artırmaya yönelmektedir. Hal ve gidişleri her zaman ahlaki hale getirmekte ama tutumları giderek daha fazla amaca yönelik kılmakta ve bedenleri bir mekanizmanın, güçleri de bir ekonominin içine sokmaktadır. 17. yüzyılda taşra okulları veya Hristiyan ilkokulları geliştiklerinde bunlara getirilen meşrulaştırma esas olarak negatif yönlü olmaktaydı. Fakirler çocuklarını yetiştirme olanağına sahip olmadıklarından onları yükümlülükleri konusunda cahil bırakıyorlardı. yaşamaya uğraştıklarından ve kendileri de cahil olduklarından hiçbir zaman sahip olmadıkları iyi bir eğitimi aktarmaları mümkün değildi. Bu da üç büyük sakınca yaratmaktadır. Tanrı konusundaki cehalet, işe yaramazlık ve bunun peşinden gelen ayyaşlık, saf olmama, hırsızlık, haydutluk. Ve her zaman toplumsal karışıklıklar yaratmaya hazır olan ve yalnızca hotel diyönün dip taraflarında tüketilmeye yarayan şu haydut türlerinin oluşması. Che Demia, Reglements, Op, Cilt, sayfa 60-61. Oysa devrimin başlangıcında ilk öğrenime yüklenecek olan amaç, diğer şeylerin arasında bedeni geliştirmek, güçlendirmek, çocuğu gelecek için bazı mekanik işleri hazırlamak, ona iyi bir göz ayarı, iyi bir el ayarı, hızlı alışkanlıklar sağlamaktır. Talleyrand'ın kurucu meclise verdiği rapor 10 Eylül 1791. Zikreden A. Leon, La Revolution Franchise et l'Education Technique 1968 sayfa 106. Disiplinler giderek yararlı bireyler imal eden teknikler gibi işlev görmektedir. Toplumun uçlarındaki marjinal konumlarından kurtulmaları, kapatma veya dışlama biçimlerinden kurtulmaları bu olgunun sonucudur. Dinsel kurallar ve kapatmalarla olan akrabalıklarından yavaş yavaş kopmaları bu olgunun sonucudur. Toplumun daha önemli, daha merkezi, daha üretken kesimlerine yerleşme eğilimine girmeleri, birkaç büyük esas işleve bağlanmaları, mamul üretimi, bilgilerin aktarımı, becerilerin yayılması, savaş makinesi da bu olgunun sonucudur. Son olarak da 18. yüzyıl boyunca disiplin kurumlarını artırmaya ve var olan aygıtları disiplin altına yönelik çifte eğilimde bu olgudan kaynaklanmaktadır. 25. ayrımın sonu sayfa 310.